Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, yapılan araştırmalar, arkeolojik kazılarda ele geçen buluntular, örgü tekniğiyle yapılan kilimlerin, düğüm tekniğiyle yapılan halılardan çok daha eskilere dayandığını, çok eski yaygı malzemeleri olduğunu ortaya koyuyor. Kilim türünden örgü tekniğiyle yapılmış yaygıların tezgahlarına ait tasvirler, her ne kadar eski Mısır'ın ta 2000 yıl öncesine ait mezar, larda bulunan resimlerde, duvar resimlerinde var. Ama Orta Asya'da, Anadolu'da, Orta Doğu'da yapılan muhtelif kazılar kilim yaygılarının çok daha eski bir tarihe uzandığını gösteriyor. Yani halıların tarihi yaklaşık milattan önce 2000 yılına kadar gidiyor. Ancak kilimler daha eski. Anadolu'da tarihin başlangıcından bu yana kullanıla gelmiş. En eski, tarihin belki bilinen en eski eşyalarından birisi kilim. Sevgili dinleyiciler, yüzyıllardan beri Anadolu Doğu ile Batı arasında bir köprü teşkil ediyor. Anadolu'nun verimli topraklarında yaşayan insanlar hayvancılığa büyük ehemmiyet vermişler. Besinlerini avladıkları ve yetiştirdikleri hayvanlardan elde etmişler. Sadece bununla da kalmamışlar. Bu hayvanların yünlerini eğirmişler. Elde ettikleri iplikleri kilim türünden yaygılara dönüştürmüşler. Sevgili dinleyiciler, Anadolu kilimleri üzerinde görülen motiflerin, sembolik motiflerin kökenleri ta tarihin ilk çağlarına kadar uzanıyor. Bunların benzerlerini bugün Atlas Dağları'nda yaşayan berberi kabilelerde, ta Afganistan'da yaşayan konar göçerlere kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Nahaja yerlilerinden ta Güney Amerika'da Ant Dağları'ndaki Kızılderililerin ördükleri kilim yaygılarına kadar çok geniş bir coğrafyada görmek mümkün. Yani Anadolu'daki kilim motiflerinin bir eşi Atlas Dağları'nda var, bir eşi Afganistan'da. Bir eşi ta Amerika Kızılderililerinde var, bir kısmı ta Güney Amerika Kızılderililerinde var. Çok geniş bir coğrafyada var. Bu motifler asırlardan beri süre gelen efsanelere, efendim mitoloji hikayelerine, bir takım inançlara, batıl deyin demeyin inançlara, dünyanın uçsuz bucaksız zengin bir dilin esrarını saklıyor. Geçmişten günümüze Anadolu'nun en eski ve en kendine has el sanatları arasında yer alıyor bu kilimler. Yöreden yöreye, köyden köye farklılık gösteren ama yine kendine has bir müştereklik taşıyan renklerle, motiflerle süsleniyor. Sevgili dinleyiciler, bilhassa Asya ve Afrika ana karalarındaki değişik ülkelerin folklorunda, efendim Anadolu kilimlerinde de binlerce yıldır yaşayan bir motif var. Göz motifi. Herhangi bir kimsenin bakışıyla gelebilecek kötülük ve uğursuzluklara karşı yapılmış bir nazar işareti bu göz motifi. Ve kilimlerde en çok görülen motiftir sevgili dinleyiciler. Böyle artı şeklinde, fakat üç köşe bir tarafta, üç köşe bir tarafta altı, 12 köşeli bir yıldız şeklindedir. Ortasında başka renkten bir artı işareti vardır. İşte bu göz motifidir kilimlerde. Bu bir nazar işareti sevgili dinleyiciler. Kilimler üzerinde birbirinden değişik stilde göz işaretleri vardır. Bu o kilimin serili olduğu eve girebilecek kötülükleri def etmek için yapılmış bir korunma sembolüdür. Ve kilimlerde en çok rastlanan motif işte bu göz motifidir sevgili dinleyiciler. Ya koç boynuzu motifi, o da eskiden beri kilimlerin vazgeçilmez sembollerinden biri. Koç veya sığır boynuzunun hikayesi Anadolu'nun çok eski zamanlarından, Hititlerden Mısırlılara, Fenikelilere kadar uzanıyor. Eskiden beri Anadolu topraklarında efendim gücü sembolize ediyor bu motif. Ve günümüzde konar göçer Anadolu cemaatlerinde de gücü, bereketi sembolize ediyor. Aynı zamanda çoğalmanın ve erkekliğin de bir sembolü olarak kabul edilmiş koç boynuzu ve kilimlerden bu eksik edilmemiş. Bilhassa erkek çocuk hasreti içinde bulunan hanımların dokudukları kilimlerde bu koç boynuzu motifine çokça rastlanıyor. Evet, kilimin dokunması harman zamanından önceye denk gelmişse veya kıtlık devirlerinde ise, o zaman kilimlerde en çok kullanılan motif buğday başağı motifi olur sevgili dinleyiciler. Çünkü buğday başağı motifi toprağın zenginliğini sembolize eder. Bolluk, bereket getirme temennisiyle kilime işlenen motiflerdendir bu buğday başağı motifleri. Evet, kilimi dokuyan konar göçer aşiret, eğer artık bulunduğu yerden sıkılmışsa veya göç zamanı yaklaşmışsa, kilimlerde en çok rastlanan motif kuş motifidir sevgili dinleyiciler. Kuş gibi uçmak, kuş gibi hür olmak var ya, insanlar ta asırlar ötesinden beri bu serbestlik, hürriyet arzusunu işlerinde taşımışlar. İşte bu motif de, kuş motifi de bunu sembolize ediyor. İnsanların hasret duyduğu hürriyeti, bir yandan da uzaktan gelen güzel haberlerin, müjdelerin de sembolü oluyor. Eğer obaya uzaktan bir güzel haber gelmişse, bir muştu, bir müjde gelmişse, yine o günlerde dokunan kilimin üzerinde de kuş motifi var. Demek ki kuş motifi hem hürriyeti hem de uzaktan gelen güzel haberleri sembolize ediyor. Yine kilimlerde en çok rastlanan motiflerden birisi nar motifidir sevgili dinleyiciler. Tabii nar deyince akla ne geliyor? İçindeki bir sürü zengin tane. O da işte zenginliği sembolize ediyor. Bereketi sembolize ediyor. Tabii nar cennetin de vazgeçilmez meyvelerinden birisi. Öyle olunca bilhassa yeni evlenen gençlerin oturdukları eve serilecek kilimlerde nar motifine çok rastlanıyor. Ne demek nar motifi? Hem bolluk bereket hem de efendim ailede sağlıklı ve çok sayıda çocuğun doğması için bir temenni, bir dilek motifi olarak efendim tatbik edilmiş nar motifi. Yine koç postu motifi de kilimlerde çok rastlanan bir motif sevgili dinleyiciler. Böyle dört ayağı açılmış bir şekilde. O da tabii zenginliğin ifadesi. Malum eski özellikle Anadolu halkı ecdadımız daha ziyade göçebe yaşadığı için hayatlarının esasını hayvan özellikle koyun teşkil ettiği için malum Hun Türklerinin bile adı koyundan geliyor. Elbette ki koyun ve koyunla ilgili motiflerin kilimlerde, sadece kilimlerde değil, kültürümüzün hemen her tarafında rastlanması gayet tabii. İşte bu koç postu da bilhassa Kafkasya ve Anadolu folklöründe vazgeçilmez bir sembol ve kilimlerde bol miktarda rastlanıyor. Ta Türklerden önce bile Yunan mitolojisinde argonotlar var, denizciler. O altın koç postunu arayıp bulmak için ta kalkmışlar Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar bitmez tükenmez bir yolculuk yapmışlar, maceralar, zenginlikler, bereketler veren bu postu elde etmek için. Çok mücadele etmişler. Anadolu'dan geçmişler, İstanbul Boğazı'ndan geçmişler. Bunların efsaneleri eskiden beri anlatıla gelir. Ta o zamandan bu zamana bu koç postu hem biz Türkler gelmeden önceki Anadolu kilimlerinde hem biz geldikten sonra Türklerin dokuduğu kilim motiflerinde bu koç postunun çok rastlandığını görüyoruz. Bir de muska motifi vardır sevgili dinleyiciler, üçgen biçiminde. Bu da halılarda çok rastlanır, özellikle köşe kısımlarında. Tabi muska adı üstünde insanları her türlü kötülüklerden, hastalıklardan, kötü insanların ve kötü mahlukların şerrinden koruyan efendim muska elbette ki bulunduğu kilimde de bunu sembolize ediyor. Yani kilim sahibinin her türlü sıkıntıdan, kötülükten, suikastten korunması ve aynı zamanda uğur getirmesi için yine kilimlerde vazgeçilmez bir motif olarak tatbik edilmiş. Örümcek motifi de kilimlerde çok yaygın rastlanan bir motif sevgili dinleyiciler. Malum Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken saklandığı mağaranın ağzını ağ ören örümcek sebebiyle Müslümanların örümceğe karşı bir temayülleri, bir hüsnüzanları vardır. Ancak sadece Müslümanların değil, Müslümanlıktan önce Anadolu'da yaşayan insanlar da örümceği mukaddes sayarlardı. Nitekim antik Lidya'da birbirinden güzel gergefler işlemesiyle tanınmış Arakne adında bir güzel kız var. Bu kız bir tanrıça tarafından örümceğe dönüştürülmüş. İşte bu efsane Anadolu'da Türklerden önce de kilimlerde bu örümcek motifinin sadece kilimlerde değil bütün dokuma mamullerinde işte bu Arakne'yi sembolize eden örümcek motifinin kullanıldığını biliyoruz. Bir de saç motifi, saç örgüsü motifi var sevgili dinleyiciler. Kimi zaman üçgen bir şeklin altından sarkan diş şeklinde tasvir edilmiş uzantılarla gösteriliyor. Bu da efendim çok rastlanan bir motif. Daha ziyade evlenmeyi bekleyen genç kızların ördükleri kilimler üzerinde rastlanır. elbette bu kızın mutlu, hayırlı bir evlilik yapma arzusunu dile getiren bir semboldür saç örgüsü motifi. Yine eli belinde denilen bir motif var kilimlerde. Bu da çok eski. Türkler Anadolu'ya daha gelmeden önce Anadolu'da tatbik edilen çok eski sembollerden bir tanesi. Tabii bu da Anadolu insanının inanışında toprağın bereketini, toprağın bolluğunu sembolize eden bir motif bu. Ne demek bu? Şu demek, kadın hamile kaldığı zaman ne yapar? İki eliyle belini tutar vaziyettedir. İşte bu motifte de kadın doğurganlığı sembolize edilmiştir ve bunu dokuyan kadın kolaylıkla tahmin edeceğiniz gibi çocuk sahibi olma arzusundaki bir kadındır. Umumiyetle eli belinde motifini çocuk isteyen, çocuk dünyaya getirmek isteyen, sağlıklı çocuklar dünyaya getirmek isteyen hanımlar kilimlere motif olarak almışlardır. Yine asırlar öncesinden günümüze dek süren bir hayat ağacı inanışı var. O da doğunun esrarlı dünyasından türeyen bir motif sevgili dinleyiciler. Bu hayat ağacı motifi adından da anlaşıldığı üzere hayatı sembolize ediyor. Aşağıda toprağın içine uzanan kökleri var. Yukarıya da göğe uzanan dalları. Bu da tabii insan hayatında olduğu gibi toprakla gök kubbe arasında böyle esrarlı bir irtibatın varlığını vurguluyor. Aynı zamanda da insan ruhunun ölümsüzlüğünü sembolize ediyor. Bu da tabii umumiyetle uzun yaşama arzusunu sembolize eden ve bunu kilimlerde efendim gösteren bir motif, hayat ağacı motifi. Sevgili dinleyiciler, kilimlerde çok rastlanan bir motif de yılan motifidir. Yılan motifi, malum Şahmeran efsaneleri var. Bunun çok mitolojik kökenli uzun bir geçmişi olduğu biliniyor. Yılan, hayat ağacının vazgeçilmez bekçisi olarak tasvir ediliyor eski hikayelerde. Her yıl derisini yenilediği için yeniden doğuşu, baharı, hayatın değişkenliğini, dünyanın değişkenliğini sembolize ettiğine inanılıyor. Ancak bir başka sebebi de var yılanın. Yılan umumiyetle düşman manasına gelir ve kilimi dokuyan kadın düşmanına olan hıncını kilimlerde yılan motifi kullanarak sembolize eder. Yılan düşmanı sembolize eder ve kilim dokuyan kadının gerek o düşmana karşı müteyakkız olmasını, gerekse o düşmandan gördüğü kötülükleri efendim hatırlaması babında bu kilimlerde yılan motifini çok kullandığını görüyoruz. Bilhassa kuması olan veya kayınvalidesinden, görümcesinden, eltisinden sıkıntısı olan kadınlar dokudukları kilimlerde yılan motifini çok kullanmaktadırlar. Sevgili dinleyiciler, Anadolu kilimleri üzerinde sık sık görülen motiflerden biri de taneler şeklinde böyle belirtilmiş, tabii bereketi sembolize eden tohum motifleri. Bu tabii ufak olduğu için kolay kullanım imkanı da veriyor, onun için çok kullanılmış. Bir de yine bereket sembolü olarak kullanılan balık motifi var. O da kilimler üzerinde çok rastlanan ve kilimler üzerinde kolay hareket kabiliyeti, kolay desen yapma kabiliyeti veren küçük motiflerdir. Her yere yakışırlar, her yerde hemen çıkışı sağlarlar. Onun için bu tohum ve balık motifleri de kilimlerde çok rastlanan motiflerdir. Sevgili dinleyiciler, eskiden beri Anadolu halkı halıdan çok kilime rağbet etmiş. Bunun çeşitli sebepleri var. Kilim pratik. Göçebe halkın kolayca katlayıp taşıyabilmesi mümkün. Halı onun gibi değil. Kilim daha dayanıklı, daha sempatik ve daha kolay dokunabilen bir nesne. Onun için Anadolu halkı kilime çok itibar etmiş. Daha sonra medenileştikçe halıyı keşfetmiş, halının daha konforlu olduğunu görmüş ve halıya dönmüş. Ancak şimdi tekrar natürele dönme teşebbüsleri arasında kilime dönüş yine var. Pek çok kimse halıdan vazgeçip kilime dönüyor. Sebebi, kilim daha natürel geliyor insanlara, daha tabii geliyor, daha folklorik geliyor. Bu gibi duygular insanlarda duygu yoğunluğu sağlayan, duygularını okşayan, duygusal zekanın gelişmesine imkan veren şeyler. Onun için antikacılara bakın, hep kilim. Turistler bu kilimleri alıp ülkelerine götürüyorlar. Yakın zamanda bizimkiler bu kilimleri verip uyduruk sentetik halılar almışlardı, bu güzelim kilimleri vererek. Şimdi insanlar tekrar bu kilimlerin kıymetini anladılar. Bakıyorsunuz en zengin, en entelektüel evlerde bile ortada dekorasyon maksadıyla da olsa kilimler serilmiş. Türk halkı yine o rengarenk, efendim, kırmızının daha ziyade hakim olduğu, yeşil, lacivert, efendim, siyah, beyaz gibi keskin renklerinde motif olarak kullandığı, Türk zevkine uygun, efendim, albenili, efendim, malzemeyi ve her boyda yapılabilen, her yere uyabilen malzemeyi tekrar kullanıyor. Böylece Türk folklorunun en önemli malzemelerinden birisi olan kilimler yine ihraç sayesinde, Avrupalıların rağbeti sayesinde bizim halkımızın da rağbetine sebebiyet verdi. Ve Anadolu kadınlarının pek çoğu bu sayede el emeğini değerlendirerek, göz nurunu değerlendirerek hem folklorumuzun, kültür tarihimizin zenginleşmesini sağladılar. Hem de Japonya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Avustralya'ya kadar çeşitli uluslardan evlerini, efendim, insanların evlerini bu motiflerle, bu kilimlerle süsleme imkanı hasıl oldu.
Ayrılık hasretim yaşları dindi. Kalmadı gözümün yaşları dindi, aman aman yaşları dindi. Gel aman aman yanıma, kıyma bu yazık canıma. Bir kara kaşın bir kara gözüm değer dünya malına. Bir kara kaşın bir kara gözüm değer dünya.
Sevgili dinleyiciler, Finlandiya Gençlik Komitesi 1978 yılında çok önemli bir toplantıya çağrıldı. Komite üyelerine Finlandiya gençliğini tehdit eden, toplumun ahlak kurallarını yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan önemli birisi hakkında kesin bir tavır almaya davet edildi bu komite. Kimdi bu tehlikeli kişi? Neden Finlandiya gençliği için bir tehlike kaynağı sayılıyordu? Evet, Finlandiya'dan apar topar kovulan kişi, bu istenmeyen kişi, çizgi film kahramanı meşhur Vak Vak kardeşti. Vak Vak kardeşin suçu ise çok önemliydi sevgili dinleyiciler. Tam 50 yıldan beri sevgilisi Daisy ile evlenmeye yanaşmaması gençliği olumsuz yönde etkiliyordu. Bu sebeple Vak Vak kardeşin daha fazla zaman kaybedilmeden Finlandiya'dan uzaklaştırılması lazımdı. Daha da kötüsü Vak Vak kardeşin yapımcısı Walt Disney'in bu sevimli ördeğe hiç pantolon giydirmemesiydi. Yoksa gizli bir maksadı mı vardı Walt Disney'in? Finlandiya'da Vak Vak kardeş aleyhinde kampanya sürüp giderken Hamburg'da bir Vak Vak kardeş hayran kulübü Finlandiya'daki Vak Vak kardeş hayranlarının imdadına yetişti. Sevimli ördeğin sevgilisiyle arasında sadece duygusal bir bağ bulunduğu Finlandiya Gençlik Komitesi'ne bildirildi. Ayrıca ördeğin vücudunun biçimi yüzünden pantolon giymesine de imkan bulunmadığı belirtildi. Böylece sevgili dinleyiciler, çizgi film kahramanı Vak Vak kardeş Finlandiya'dan kovulmaktan kurtuldu. Sevgili dinleyiciler, Hollywood'un ünlü sinema yıldızı Grace Kelly, Monaco Sarayı'na gelin gittiği zaman, Avrupa'nın mavi kanlı soyluları dudaklarını bükmüşlerdi. Yüzlerce yıllık mazisi olan Grimaldi Sarayı'nda bir Amerikalı gelinin ne işi vardı? Üstelik Hollywood artistinin. Monaco Prensi Rainier, Amerikalı bir genç kızı kendine eş seçmekle ülkesinin tarihine kara bir leke vurmuş oluyordu. Halbuki Monaco Prensi Rainier'i Grimaldi Sarayı'na ilk kez bir Amerikalı gelin getirmekle suçlayanlar yanılıyorlardı. Grace Kelly, Grimaldi Sarayı'na gelin gelen ilk Amerikalı değildi tabii. Grimaldi Sarayı'na gelin gelen ilk Amerikalı Alice Hine'dı. 1858 yılında New Orleans'ta dünyaya gelmişti. Yahudi asıllı üstelik, çok zengin bir bankerin kızıydı Alice. 16 yaşına bastığı zaman babası onu Paris'e götürmüştü ve kızına soylu ve varlıklı bir koca bulmayı amaçlamıştı. Alice Hine, Paris seyahati sırasında Richelieu dükü Armand ile tanıştı ve yıldırım aşkına tutuldu. Varlıklı baba, kızını bu soylu dükle evlendirdikten sonra Amerika'ya döndü. Alice Hine da 5 yıl sonra Amerika'ya döndü. Çok mutluydu. Kocasına da son derece bağlıydı. Ama evliliğinin 5. yılında Richelieu ölüvermişti. Amerikalı Alice Hine çok geçmeden Monaco prensi Albert ile evlendi 1889 yılında. Ve 1 yıl sonra da Monaco'ya, Grimaldi Sarayı'na yerleşti. Evet, Monaco prensesi Alice Hine, Grayskelly'den çok önce bu saraya giren bir Amerikalıydı. Sevgili dinleyiciler, 1971 yılında Madrid'e giden bir Amerikalı yazar, sürgünde yaşayan eski Arjantin Cumhurbaşkanı Juan Perón tarafından evinde yemeğe davet edilmişti. Eski başkan Juan Perón ve 3. eşi Isabel Perón ile baş başa yemek yiyip sohbet edeceğini düşünüyordu yazar. Ancak yemek salonunda 4 kişilik bir sofra hazırlandığını görünce biraz canı sıkıldı. Perón ailesinin 2. misafiri acaba kimdi? Yazar, zihnini kurcalayan bu suali ev sahibine yöneltmekten kaçındı. Biraz sonra Amerikalı yazar, sofradaki 4. kişinin kim olduğunu öğrendi. Juan Perón'un 19 yıl önce ölen 2. eşi Eva Perón'du meçhul misafir. Evet, hadise aynen böyle cereyan etmişti sevgili dinleyiciler. Şimdi size Eva Perón'un Madrid'de nasıl dirildiğini anlatalım. Bu Eva Perón güzelliğiyle meşhurdu. Malum Evita diye müzikaller ve filmler yapıldı günümüze kadar kaç tane. 1952 yılında öldü bu Eva, kan kanserinde. Juan Perón eşini mumyalattırdı. Ancak Eva Perón'un cenaze merasimi yapılmadan Juan Perón iktidardan düştü ve İspanya'ya sürgüne gönderildi. Eva Perón'un mumyası da bu arada bilinmeyen sebeplerle önce Bonn'a, daha sonra da Milano'ya gönderildi. Daha sonra bir İspanyol subayı tarafından Milano'da bulundu mumya ve Madrid'de yaşayan Juan Perón'a bildirildi ve mumya Madrid'e nakledildi. O günden sonra da Juan Perón ve eşi Isabel Eva Perón'u da sofralarına oturtmaya başladılar. 1 yıl sonra Juan Perón Arjantin'e geri döndü ama Eva'nın mumyasını Madrid'de bıraktı. 1974 yılında Juan Perón öldükten sonra karısı Isabel Arjantin Cumhurbaşkanı olunca Eva'nın mumyasını Arjantin'e getirtti. Eva Perón'un mumyası kocasınınkiyle beraber katafalka konuldu. Güzelliğiyle dillere destan olan Eva Perón, 1976 yılında Buenos Aires'te Recoleta mezarlığında toprağa verildi.
Sevdiğim.
Sevgili dinleyiciler, Pearl Harbor baskınını hemen hepimiz duymuşuzdur. Hadise o kadar meşhurdur ki, tarihi geçmiş, romanlara, filmlere konu olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'na katılmasına, işte Japonların Hawaii'de Pearl Harbor limanında bekleyen Amerikan donanmasına yaptıkları baskının sebep olduğu bilinir. Halbuki Pearl Harbor baskınında ilk ateş emrini verenler Japonlar değil, Amerikalılardı sevgili dinleyiciler. 1941 yılının 7 Aralık sabahı şafak sökmek üzereyken Amerikan donanmasına bağlı küçük bir mayın tarayıcısı Pearl Harbor limanında demirli duran Amerikan destroyerine telsizle mühim bir mesaj iletti. Meçhul bir denizaltı Pearl Harbor limanına yaklaşıyordu. Aradan 4 saat geçmişti ki Ward destroyerinin gözcüleri yeşil renkte 2 kişilik minik bir denizaltının bir Amerikan ikmal gemisinin peşinden gittiğini haber verdiler. Ward'un kumandanı mürettebatına savaş düzenine geçmelerini emretti. Sonra da ateş diye bağırdı. 7 Aralık günü top sesleriyle başlamıştı ve ateşi açanlar Amerikalılardı sevgili dinleyiciler. 1 saat 10 dakika sonra Japonlar Pearl Harbor'a geldiler. 353 Japon uçağı Pearl Harbor limanının altın üstüne getirdi. Amerikan donanmasının 19 gemisi batırıldı. 2335 denizci öldü. Sevgili dinleyiciler, 1930'ların Amerika'sında Henry Ford'un imal ettiği arabalar hakkında birbiriyle tenakuz içinde rivayetler kulaktan kulağa fısıldanıyordu. Bazılarına göre Ford marka arabalara güvenmek hiç de doğru değildi. Bazıları ise Henry Ford'un gerçekten harika arabalar meydana getirdiğine inanıyorlardı. Henry Ford'un arabalarından en çok memnun kalanlar ise iki gangsterdi sevgili dinleyiciler. Biri adı dillere destan olan Clyde Barrow, öbürü de John Dillinger idi. İki gangster de polisin elinden kaçabilmelerini Ford marka arabalara borçlu olduklarını belirtmişlerdi. Bonnie ve Clyde 1934 yılının 23 Mayıs günü Ford marka arabayla polisin elinden kaçmaya çalışırken tuzağa düşürülüp öldürüldüler. Clyde Barrow ölümünden bir ay önce Henry Ford'a bir mektup yazmış ve şöyle demişti sevgili dinleyiciler. Hazır daha soluğum kesilmemişken size bir gerçeği açıklamak istiyorum. Gerçekten harika bir araba bu Ford. Sizin arabanızın hatta arabalarınızın direksiyonuna oturunca polisten kaçmak çoluk çocuk işi oluyor demişti. Gangster John Dillinger 1934 yılında Wisconsin'de FBI ile silahlı çatışmaya girdikten sonra çalınmış iki Ford arabadan istifade edip kaçmayı başarmıştı. Gangster sağ salim Chicago'ya dönünce Henry Ford'a bir mektup yazdı. Mektubunda şöyle diyordu. Merhaba eski dost. Bugün saat 10'da buraya döndüm. Gelip seni görmek isterim doğrusu. Harika bir arabam var. Tam 3 haftadır o arabanın direksiyondan ayrılmadım. Senin arabanı kullanmak büyük bir zevk. Ha yeri gelmişken araban için şöyle bir slogan da kullanabilirsin. Ford kullanın. Öbür arabalar peşinize takılsın. Her araba Ford'un tozunu yemeye mahkumdur. Evet. Ancak ne var ki John Dillinger'ın terk ettiği çalınmış araba onun yakalanmasına yardımcı oldu. Polis John Dillinger'ı Chicago'nun Biograf Tiyatrosu'nun önünde kıstırıp öldürdü. Evet, Ford arabalar da ne John Dillinger'ı ne de Clyde Barrow'u kurtaramadı. Sevgili dinleyiciler, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı'ndaki hizmetkarların aldıkları ücretten ve çalışma sürelerinden yana bir problemleri yoktur. Ancak Buckingham Sarayı'nın garajlarında çalışanlar Kraliçe Elizabeth'ten yaka silkerler. Ne zaman bir araba arızalansa Kraliçe Hazretleri garajda çalışan tamircilere emirler yağdırır. Ve sizler bu işten anlamıyorsunuz, arabanın arızasını bulamıyorsunuz diye tamircileri azarlar. Kraliçenin ikide bir özel arabasının kaportasını kaldırıp da motoru incelemeye kalkışması da garajdaki görevlilerin canını sıkar. Kraliçe Elizabeth'in genç kızlık yıllarında araba tamirciliğiyle yakından ilgilendiğini bilmedikleri için kraliçenin bu davranışını bir türlü hazmedemezler. Halbuki Kraliçe Elizabeth 18 yaşına bastığı zaman araba tamircisi olmayı ciddi ciddi aklına koymuştu sevgili dinleyiciler. 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli dönemlerinde Veliaht Prenses de cephe gerisinde çalışmak istemişti. Ağır taşıt araçlarının tamirini öğrenmek için açılan kursa katılmıştı. Veliaht Prenses 230.873 numaralı öğrenciydi bu kursta. Kursa katıldığı zaman otomobil kullanmayı bile bilmiyordu. Ama kısa sürede sürücülüğü öğrendiği gibi fazla karışık olmamak şartıyla araba tamirini de öğrenmişti. Kursun idarecileri Prenses Elizabeth'in başarılı bir araba tamircisi olabileceğinden emindiler. Ancak onun da kursa katılan diğer öğrenciler gibi bir sertifika alabilmesi için imtihandan geçmesi gerekiyordu. İmtihan günü Kral 6. George büyük kızının yağlı bir işçi tulumuyla bir arabanın altına yatmış olduğunu gördü. Prenses kan ter içinde arabanın arızasını gidermeye çalışıyordu. Eğer bu arabayı çalıştırabilirse kurstan diploma alacaktı. Kral George biraz daha oyalandıktan sonra kızına bir şey sezdirmeden oradan uzaklaştı. Prenses Elizabeth de arabanın altından çıktı, memnun memnun gülümsüyordu. Kral George tekrar kızının yanına geldi. Arabanın tamiri tamamlandıysa lütfen motoru çalıştırın dedi. Prenses Elizabeth babasının önünde eğildi. Emredersiniz efendim dedi. Kendinden emin bir tavırla direksiyonun başına geçti. Kontak anahtarını çevirip motoru çalıştırmak istedi. Ama başaramadı. Bu işi Prenses Elizabeth kadar kursun idarecileri de şaştı kaldılar. Kral George muzip muzip gülümsüyordu. Tamirci kızına küçük bir şaka yapmak istemişti kral ve arabanın distribütörünü çıkarmıştı. Prenses Elizabeth de hiçbir zaman araba tamircisi olamadı. Ama kraliçenin araba tamirine, otomobil tamirine olan ilgisi hiç azalmadan günümüze kadar devam etti.
Başka yerin lütfuna yatsa, ne de kışta. Yok başka yerin lütfuna yatsa, ne de kışta. Bir tatlı huzur almaya geldim kalamışta. Ne bakışta, bir tatlı budur almaya geldi. Kalamış da, ah kalamış da.
İstanbul'u sevmezse gönül, aşkını anlar, aşkını anlar. Düşsün suya yer yer erişir eski zamanlar. Rengi dumanlar şarap, rengi dumanlar.
Bir tatlı huzur almaya geldi, dalamışlar, ah dalamışlar. Bir tatlı huzur almaya geldi.
Fethettiğiniz ay parlayarak, sen gülerekten, gündüz koya sen gel, gece kalsın aya nöbet of, of, of. Ses çıkmıyor artık ne kürekten ne yürekten. Emret güzelim, istediğin şarkıyı emret.
Sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya yine sizlerle beraber olmak ümidiyle, hoşça kalın.
Çınaraltı.